Ayrım 23.
Birleşmiş Milletler'in harita uzmanları üzerinde yaşayanları verimli kılmak için büyük çaba harcadıkları tepeleri kurulacak Yahudi devletinin sınırları içine katmamışlardı. Bu karar amansız bir kışın başlangıcını belirledi. Topluluğun ulaşım konusunda ortaya çıkardığı tehlikenin bilincine varan, haklı olarak da Kfar Etzion'un tarımsal olduğu kadar askeri nedenlerle meydana getirildiğine inanan Araplar hemen saldırıya geçtiler. Birleşmiş Milletler kararı üzerinden iki hafta geçmemişti ki, yiyecek taşıyan bir konvoy Beytüllahim çıkışında pusuya düştü. Konvoydaki 26 kişiden 10'u öldü. Bütün araçlar işe yaramaz hale getirildi. O günden beri de Kfar Etzion kuşatılmış haldeydi. 5 Ocak günü kadınların çoğunluğuyla çocuklar İngilizlerin refakati altında Kudüs'e gönderildi. Birkaç gün sonra yüzlerce Arap bir araya gelip saldırıya geçti. Bir gün süren zorlu çarpışmalardan sonra püskürtüldüler. Ama o gece sinagog ve kültür merkezi olarak kullanılan Neve Ovidya'da Tanrı emekçisinin evi, bir kibbutz'un günlüğünde şunları yazdı. Bir dizi mucize bizi bugün kurtardı ama ne kadar zaman dayanabiliriz? Çılgına dönmüş Arap denizinin ortasında minicik bir yitik adayız. 4 gün sonra Neve Ovadia'nın zemini Kudüs'ten oraya ulaşmak amacıyla yola çıkan Haganah'a bağlı 35 öğrencinin parçalanmış gövdelerine morg oluyordu. Bu Arapların Yahudileri uğrattığı en kanlı yenilgiydi. İlkbahar kışın yerini alırken çiftçiler ve takviye olarak yollanan Palmaş'a bağlı gençler tarla işlerini bırakıp kayalık toprak üzerinde yeni dikenli tel şebekeleri kurmaya ve barınaklarla siperler kazmaya koyuldular. Uydurma bir de uçuş pisti yaptılar ve tecrit edilen topluluk çok eski Arami duasındaki vaadin, kurtuluşun göklerden geleceğinin gerçekleştiğini gören ilk Yahudi topluluklarından biri oldu. Bu güç hayatın da sevinçli yanları vardı yine. İlkbaharla tarlalar pırıltılı bir yabani çiçek halısı haline alıyordu. Her gece İzak ben Sira kavuştuğu kız ve erkek kardeşleriyle bu tarlalarda gezintiye çıkıyor, birlikte kollarını girit laleleri, çiriş otları, sarı amberler ve fulyalarla dolduruyorlardı. Purim bayramı geldi çattı, çocuklarının yokluğunda geleneksel eğlentiyi çiftçiler düzenlediler. O akşam Neveh Ovadia'da toplanıp gösteri sona erdiğinde sağlığa kadeh dokuşturdular. Kaldırılan hiçbir kadeh onlar için bu denli umut yüklü olamazdı. İlk ürün aldıkları ilkbahardı bu. O sıra Kudüs'te Haganah şefleri Kfar Etzion'un kaderini tartışıyorlardı. Halkın meyve bahçelerine yetişen ilk meyveleri toplamaları onların vereceği karara bağlıydı. Dov Joseph tahmininde 24 saat yanılmıştı. Teğmen Moşe Raşkes'in kamyonlarının Babel Uet'te yok edilmesi Kudüs kuşatmasının başlangıcı değildi tam olarak. Arap çoğunluğu hala önceki gün kazanılan zaferi kutlarken 60 araçlık bir konvoy ciddi bir direnmeyle karşılaşmadan ertesi gün yerine ulaştı. Bu hiç beklenmedik geliş konvoyların korunmasında kullanılan zırhlı araçların büyük çoğunluğunu Kudüs'e topluyordu. Ertesi gün kutsal cumartesi olduğundan konvoy yoktu. Bu savaş arabalarıyla boş kamyonlar Tel Aviv'e dönmeden 24 saat bekleyecekti. Haganah araçların varlığından yararlanıp Kfar Etzion'a büyük ölçüde yiyecek silah ve cephane yollamalı mıydı? David Shaltiel ve yardımcısı Eliye Arbel buna karşıydılar. Tehlike çok büyük diyorlardı. Çünkü Kfar Etzion'un 3 ay yaşamasını sağlayacak 200 ton mal 40 kamyonla 20 savaş arabası gerektiriyordu. Araçların %30'u ile 50'si arasında bir kaybımız olacak dedi Shaltiel. Çılgınca bir bedel bu. Savaş arabaları böyle bir tehlikeye atılmayacak kadar değerliydi. İsrail de öğütlerini yeniledi. Kfar Etzion boşaltılmalı ve oradaki güçler Kudüs'e çekilmeliydi. Ama Tel Aviv'de Haganah'ın harekatını yöneten genç arkeolog bu görüşte değildi. Yigael Yadin için Kfar Etzion hayati bir mevzi, güneyden gelecek bir saldırıya karşı Kudüs'ü koruyan bir kaleydi. Dolayısıyla da David Shaltiel'den Kudüs'te ne bulabilirse kamyonlara doldurmasını ve bir konvoy düzenlemesini rica etti. Konvoyu yönetmek için de Semiramis Oteli'ni uçuran Michel Chasham'ı ona yolladı. Başarı işin mümkün olduğu kadar kısa sürede gerçekleştirilmesine bağlıydı. Kfar Etzion'da verilecek molanın 15 dakikayla 1 dakika fazla değil, sınırlanması kararlaştırıldı. Bu programa dakikası dakikasına uyulmazsa dedi Arbel, Araplar dönüş yolumuzu kesecek zamanı bulurlar. Harekatın her anı bir saat dakikliğiyle düzenlendi. Çiftçi toplulukları kamyonları kibbutz'a çıkan yolda bekleyecek, araçlar binaların olduğu yere varmadan boşaltma işlemini başlatacaklardı. 4 refakat arabası Kfar Etzion çevresinde devriye gezmek ve bu akrobatik boşaltma sırasında Arapları uzakta tutmak için arkada kalacaktı. 15 gün önce İngilizlerden satın alınan eski Alman Schneller yetimhanesi toplanma yeri olarak seçildi. tonlarla yiyecek ilaç, cephane, çimento, demir putreller, dikenli tel yumakları ve mazot alelacele avluya yığıldı. Palmaç'ın 6. taburuna bağlı 100 kadar kız ve erkek konvoyun korunmasıyla görevlendirildi. Haganah'ın o güne kadar yol üzerinde gösterdiği ateş gücünü arttırmak için Şaltiel kendi birliklerini en iyi silahlarından yoksun bırakmaya razı olmuştu. Refakatçilerde 18 ağır makineli, 2 havan, 45 hafif makineli ve 47 yeni tüfek vardı. 200 ton malı taşımak için vinçli bir baraj yıkıcı kamyon, 4 zırhlı otobüs, 40 kamyon ve 19 savaş arabası, aşağı yukarı bütün işe yarayan araçlar harekete geçirildi. 4 verici radyo bağlantısını sağlıyordu. Hatta çok değerli Auster keşif uçaklarından biri bile Michel Şaşam'ın emrine verildi. Hareket için sabahın 6'sı seçilmişti. Yahudiler Arapların 27 Mart'a rastlayan Paskalya cumartesi, yani kutsal gün, kendilerini beklemeyeceklerini umuyorlardı. Bütün gece eski yetimhanede tehlikeye düşen bir karınca yuvası gibi çalışıldı. Ama harekatın büyüklüğü sorumluları çok aştı. Sabahın 6'sında hala doldurulacak 12 kamyon vardı. Konvoy saat 8'den biraz önce hazır oldu ancak. Motor gürültüsüyle Kudüs'ün yarısını uyandırmakta olan uzun araç dizisini seyrederken Eli Arbel bu işin ürkütücü sonuçlarının bilincine vardı. Konvoya komuta eden subayı yakalayıp son birkaç talimatı da verdi. Bir kere daha harita üzerinde yolun en tehlikeli buldu ve boşaltma sırasında özel bir dikkatle kullanması gereken noktalarını gösterdi. Parmağı sonunda Süleyman çeşmelerinin hemen ötesinde bulunan bir eğri üzerinde durdu. "Dikkat edin," diye üseledi. "Araplar burada tepenize çullanmaya çalışacaklar." Kalabalığın alkışlarıyla cesarete gelen ağır araç dizisi Kudüs'ten çıkıp kırlara yöneldi. Raşel'in mezarı ve Mar Elias Rum manastırının önünden geçti. Beytüllahib'in girişindeki karakolda nöbet tutan Araplar şaşkına dönüp telaşla tahta perdelerin ardından kaçtılar. Kudüs'teki Yahudi genelkurmayı radyoyla konvoyun ilerleyişini devamlı izliyordu. Süleyman'ın çeşmeleri ardından tehlikeli dönemeç aşıldı. 90 dakikanın sonunda baştaki kamyonlar asfalt yoldan ayrılıp Kıfar Etzion'a doğru tırmanan yola girmek üzere sağa sapıyorlardı. Kimse bir tek silah sesi işitmemişti. Çiftçiler onları zafer kazanmış kişiler gibi karşıladılar. Kamyonlar öyle çabuk boşaldı ki 15 dakikalık süre aşılmadı. Kudüs'te Haganah şeflerinin güveni geri geliyordu. Bu ani çıkış bir başarı olmaya adaydı. Konvoy saatinde geri dönecekti. Ama Kıfar Etzion'la Kudüs arasındaki tepelerde kader tersine bir yarış başlatmıştı. Mar Elias Rum Manastırı'nın bir penceresinden Kudüs'ün güney kesiminde Abdülkadir'in yardımcılığını yapan eski polis müfettişi Kemal İrekat konvoyun geçişini hoşnutlukla izlemişti. Günlerden beri bunu bekliyordu. Hebron'a kadar adamlarını yol boyunca dizmiş ve patlayıcı madde yerleştirmişti. Konvoyu Kıfar Etzion yolunda değil dönüşte her türlü yardımdan en uzak noktada bulunduğu sıra pusuya düşürmek niyetlisiydi. İlk kamyonlar kibutsun kapılarından çıkmadan Kemal İrekat'ın habercileri halkı ayaklandırmak için köyden köye koşuyordu. İrekat da pusunun kurulduğu noktaya bir an önce varmak için bir motosiklete atlamıştı. Saat 9.30'du, tuzağı yerleştirmek için 2 saate ihtiyacı olduğunu biliyordu. Kudüs'te alıcının başına toplanmış bulunan Şaltiel, Arbel ve ikinci büro şefi İzak Levi artan bir sabırsızlıkla konvoyun neden yola çıkmadığını merak ediyorlardı. Şaltiel Şaşam'ı aradı. "Michel," diye yalvardı, "Tanrı aşkına elinizi çabuk tutun." Kamyonların boşaltılması ve yeni gelenlerin yerlerini aldığı Palmaş'ta görevli 90 öğrencinin zırhlı kamyonlara bindirilmesi planlandığı şekilde gerçekleşmiş, ancak beklenmedik iki olay mekanizmanın işlemesini geciktirmişti. Bunların ilki Tel Aviv'den Şaşam'a verilen emirdi. Bu emir uyarınca Şaşam'ın birkaç gün önce Kıfar Etzion'a inerken devrilen küçük uçağı Kudüs'e getirmesi gerekiyordu. İkincisi de Kıfar Etzion'dan ayrılmasına izin verilen tek yaratığın kamyona binmekte gösterdiği ani ve inatçı direnmeydi. 5-6 çiftçinin ortak çabalarına rağmen Kıfar Etzion'un damızlık boğası Zimri, Sharon Ovası'nın daha emin otlaklarına gitmek üzere yola çıkmayı reddediyordu. İrekat'ın çağrısı da bu arada bütün tepelere yayılıyordu. Müezzinler haberi yaymak için minare şerefelerine çıkmışlardı. Ailenin silahını kapıp savaşa katılmak üzere babalar da oğullar kavga ediyorlardı. Atla, kağnılarla ya da pırıl pırıl Amerikan otomobillerinde, eşek sırtında ya da yürüyerek Nahlin, Beyt Facar, Allul, Artas, Beyt Sahur ve Beyt Cala köylerin yoğun yığın yola akıyorlardı. Mermi harcamaktan sabırsızlanan kahvelerde ve çarşılarda toplanmış halkı, kamyonlar Beytüllahim ve Hebron sokaklarından topluyordu. Bu büyük telaş aynı anda Arapların hem askeri gücünü hem de güçsüzlüğünü yansıtıyordu. Bütün bu heyecanda en ufak bir lojistik tasası yoktu. Kimse yiyecek su ya da sargı bezi almayı düşünmüyordu. Belli bir talimattan ve gereken sayıda subaydan yoksun olan halk, silahını rastlayacağı ilk hedefe boşaltmak üzere koşuyordu. Onar, yüzer, biner kişilik topluluklar halinde durmadan koşuyorlardı. Coşkun, düzensiz, denetlenmesi olanaksız bir saldırıydı bu. Pusuyu kurduğu noktaya varmadan çok önce iğre kat yolu koca koca kayalarla kapamış bulunan bir köylü topluluğuna rastladı. Planını uygulama olanağından yoksun kalarak adamlarını patlayıcı maddelerle birlikte çağırmak zorunda kaldı. Köylülerin içgüdüleriyle seçtikleri bu döneme işte pusu kurulacak demekti. Bu ürkütücü hareketi küçük keşif uçağının kanatları altında keşfeden Daniel Beckstein adlı Yahudi Kudüs'e haber verdi. Konvoyun hemen dönmesi gerekiyordu. Birkaç dakika geçerse çok geç olacaktı. Şaltiyel'in genel karargahında gerilim artıyordu. Hareket edin, niçin yola çıkmıyorsunuz diye yalvarıyordu Haganah şefleri sırayla. Ama Kfar Ezion'da çiftçiler uçağın yüklenmesi sorunuyla ve Zimri'nin kötü niyetiyle mücadeleye devam ediyorlardı. İngiliz yetkilileri de artık hazırlanmakta olan dramdan haberliydiler. Haganah'ın emrindeki görevlilere haber vermeden bu konvoyu yollamaya cesaret etmesi karşısında öfkeye kapılan Kudüs Emniyet Müdürü hemen yardımcılarından birini Yahudi Ajansı'na yollayarak her türlü harekata son verilmesini istedi. Aksi halde bütün sorumluluk Yahudi yetkililerin olacaktı. Şaltiyel saatinde yola çıkılmadığı için bir an konvoyun hareketini durdurmayı düşündü. Ama Kudüs'e sonraki günlerde yiyecek ve cephane taşınmasını sağlayacak bütün o savaş arabalarını Kfar Ezion'da bırakamazdı. Bir saat, bir buçuk saat geçti. Her geçen dakika vericinin başında duran sessiz grubun kötümserliğini arttırıyordu. En kötüsü de başımıza gelebilir diye düşündü Arbel. Devriye gezen dört zırhlı araba Araplar iyice kalabalıklaştığı için onları uzak tutmayı başaramadıklarını bildirdiler. Sonunda Kfar Ezion konvoyun yola çıktığını haber verdi. Saat 11.30'tu. Öngörülen 15 dakika yerine mola 2 saat sürmüştü. Tam tamına Arapların şefi Kemal İrekat'ın dönüş yolunu kesmek için uygun gördüğü süre. Arabalardan biri en önde gidiyor, ardından vinçli baraj yıkıcı taşıt geliyordu. 100 metre arkada ilk boş kamyonlar, sonra Talmaç'ın adamlarını taşıyan 4 zırhlı otobüs, en arkada da geri kalan taşıtlar vardı. Savaş arabaları konvoy boyuna çoban köpekleri gibi yayılmıştı. Bunlardan biri de inatçı boğayı taşıyan son kamyonun ardına geçmişti. Komutan arabası devamlı Şalkiel'in genel karargahıyla bağlantıdaydı. Baraj yıkıcı güçlük çekmeden ilk barikatı sonra ikinciyi ve üçüncüyü yardı. Öteki üç barikat da kolaylıkla aşıldı. Kuşkuyu rahatlama izliyordu. Tam o sıra öncekilerden çok daha önemli olan yedinci engel göründü. Zorlu bir yaylım ateş altında baraj yıkıcı yolu tıkayan koca kayaları devirmek için ilerledi. Ama tam işe girişeceği an bir kaya seli yola aktı. Kayaların altında kalan dev araç takla atarak hendeğe devrildi. Sürücü şoför yürünün arka camından bütün konvoyun başı kesilmiş yılan gibi son bir debelenmenin ardından hareketsiz kaldığını gördü. Arapların yaylım ateşi duran araçlara yöneldi. Patlayan lastiklerin gümbürtüleri mermi ıslıklarına karışıyordu. Tuzak Yahudilerin üzerine kapanmıştı. ''Bulunduğunuz yer neresi?'' diye sordu Kudüs. ''Nebi Daniel.'' Arbel ürperdi. Nebi Daniel yol kıyısında bulunan eski Arap evinin adıydı. 4 saat önce konvoy şefine gösterdiği Süleyman'ın çeşmelerindeki uğursuz dönemecin orada. Aynı gün Kudüs'ün batısındaki tepelerde başka bir yaylım ateş ortalığı çınlatıyordu. Komşu köyden küçük El Meliha kasabasına 800 kişinin gelişi coşkunlukla silahlar atılarak karşılanıyordu. Keys aşiretinin kırmızı kadife giysisi içinde heyecandan titreyen El Meliha büyüklerinden birinin küçük kızı Aliye Derviş bu gürültüyü gururla dinliyordu. 15 yaşındaydı henüz ama bu gürültüler çocukluğunun sona erişini kutluyordu. Komşuları onu almaya geliyorlardı. Şen ve gürültülü bir kafile halinde Aliye'yi daha sonra köylerine götüreceklerdi. Hayatında hiç görmediği bir adam, yakışıklı taş ustası Muhammed Musa Zaharan köyde bekliyordu. Mart ayının bu cumartesi günü Aliye Derviş'in hayatında en unutulmaz gün olacaktı. Bugün onun düğün günüydü. Başlarında muhtarları olduğu halde kolları tuzlu badem ve şekerleme yüklü atlılar El Meliha'ya girdiler. Kadınlar düğün için kiralanmış eski otobüslerle arkadan onları izliyorlardı. Aliye Derviş altın koşumlu bir ata bindirildi. Sonra babasının ellerine verdiği uzun kılıcı yüzünü gizleyen beyaz duvağa yapıştırdı. Kocasının kılıcın ucuyla duduğunu aralayacağı ve simgesel olarak kendisine sahip olacağı ana kadar böyle duracaktı. Kafile yola koyuldu. Erkekler ney ve bir çeşit gitar olan kakabe çalanların çıkardığı çatlak seslere uyup bir düğün şarkısı tutturmuşlardı. Genç gelinin ardına yerleşeceği köyün kadınları saten ya da işlemeli kadifeden uzun giysilerini dalgalandırarak geleneksel düğün dansı zafeyi yapıyorlardı. Genç Arap kızının yerleşmek üzere yola çıkacağı köy El Meliha'dan ayıran derin boğazın öteki yakasında ve kayalık bir tepenin üzerindeydi. Çiçek açmış badem ağaçlarıyla kaplı yamaçlarında geniş beyaz yarıklar vardı. Uzun yıllardan beri köyün başlıca zenginliği olan ve ününün yaygınlaşmasını sağlayan taş ocaklarıydı bunlar. Aliye'nin nişanlısından önce bu taşı birkaç kuşak insan işlemiş, kalemlerinin ustalığı bütün Orta Doğu'ya nam salmıştı. Kudüs'ten Bağdat'a kadar incecik işli sarı taşları bu ocaklardan çıkmış birkaç eviyle övünmeyen şehir pek azdı. Bu köyde yaşayan Araplar, her çağda Givat Şaul, Motza ve Montefiore köylerinde yaşayan Yahudi komşularıyla dostluk ilişkilerini sürdürmüşlerdi. Birbirlerinin bayramlarına katılır, dans eder, şarkı söyler ve kahveyle rakıyı birlikte içerlerdi. 1948 yılının bu karışık ilkbahar mevsiminde bile Aliye Derviş'in yeni yuvası Kudüs kapılarında garip bir cennet olarak kalabilmeyi başarmıştı. Kurucusunun adını taşıyan köyün halkı kibarca ama kesinlikle müftünün adamlarına sakin hayatlarını bozmalarını yasaklamışlardı. Köyün adı Deir Yasin'di. Bir trajedinin simgesi olacak ad. Yahudi konvoyunun barajı zorlama konusunda en ufak umudu kalmamıştı. Araplar tuzağa düşen araçlara 300 metre kadar yaklaşmışlardı. Şoförler oturdukları yerden birbirlerine bağırdıklarını işitebiliyorlardı. Bütün konvoyu mahvolmaktan kurtarmak için şefleri Kfar Etzion'a çekilme emri verdi. Ama araçların çoğu için artık çok geç olmuştu. 5 zırhlı araba ve 35 kişiyle 5 kamyon geri dönebilmeyi başardı. İnatçılığı konvoyun hareketini acı bir şekilde geciktiren Boğa Zimri de bunlardan birindeydi. Hayvan kurşunlardan korunan otlakları hiç göremeyecekti. Kendisini yetiştiren Yahudilerin kaderini paylaşmaya mahkumdu. Tuzağa düşen 180 kadın ve adam için son kurtuluş umudu dönemece adını veren terk edilmiş eve çekilmeyi başarmaktaydı. Henüz sürüklenebilecek haldeki kamyonlar en klasik kovboy filmlerindeki gibi gelip binanın çevresine bir dörtgen meydana getirdiler. Kurşunların erişemediği Yahudiler kapıyı kırıp içeri daldılar. Bütün delikleri tıkadılar ve binanın damına 4 makineli bataryası yerleştirdiler. Sağlam kalan zırhlı arabalar hareketsiz araçlarda bulunanları alıp eve kadar getirmek için ortalıkta mekik dokudular. Baraj yıkıcı araçta kapalı kalan Yahudileri kimse kurtaramadı. İçlerinden birkaçı yaralı olan araçtakiler bütün öğleden sonra Arapları uzakta tutmayı başarmışlardı. Ama 6 saat süren savaş sonunda cephane bitmiş, sağ kalanlar da bitik halde yere serilmiş yatıyorlardı. Araç 2 molotof kokteyli yiyip alev alınca Zerubbabel Horowitz soğukkanlılıkla adamlarına canlarını kurtarmalarını öğütledi. Kendisi yaralıların yanında kalacaktı. Kımıldanabilecek haldekiler yere atladılar. Kendini dışarı atmadan önce Jakob Aiges yaralıların ortasında dikilen Horowitz'e son bir kere baktı. Birkaç saniye geçince de ağır araç havaya uçtu. Zaman ilerleyip akşam yaklaştıkça Nebi Daniel'in evinde kuşatılan erkeklerle kadınların mesajları gitgide umutsuzlaşıyordu. Şaltiel Tel Aviv'in havadan müdahalesini istedi. Haganah elinde bulunan bir Oster keşif uçağıyla bir küçük Tiger Mouth'u yolladı. Uçaktan hedefe değince patlaması umuduyla Arapların üzerine dinamit doldurulmuş boru parçaları atıldı. Felaket haberi Kudüs'e çabucak yayıldı ve Yahudi halkını korku içinde bıraktı. Kuşatılanlar arasında bir dostu ya da akrabası bulunmayan yok gibiydi. Duvarcı ustası Benjamin Golani her zaman olduğu gibi Eskişehir'in Yahudi mahallesindeki Haganah vericisine çalışan oğlunun sesini alıcıdan yakalamaya çalışıyordu. Düğmelerle oynarken yine tanıdık bir başka sese rastladı. Damadı Moshe'nin sesiydi bu. O sabah tabancasını vermişti damadına. Nefis bir parabellumdu bu. Duvarcı ustası karşılıklı mesajlardan gün boyu evinden 15 kilometre kadar ötede oynanan dramı izledi. Konvoyu korumak için Haganah bütün güçlerini seferber etmişti. Oysa kurtarıcı hiçbir olanak yoktu artık elinde. Şaltiel'in de başka çaresi kalmamıştı. Çok geç olmadan tuzağa düşen savaşçılarla değerli zırhlı arabaları kurtarmak için İngilizlerden yardım istemek zorundaydı. İlk isteklerine red cevabı geldi. Emniyet müdürü o sabah adamlarının bu işe hiç karışmak istemediklerini fark etmişti. Oraya gidip durumu incelemelerini emrettiğinde bazıları baş kaldırmış, Yahudilerin İngilizlerin talimatını çiğnediklerini ve konvoyu yollayıp aynı şekilde geri getirdiklerini söyleyerek itiraz etmişlerdi. Bu koşullarda o keçi inatlarının bedellerini ödemekten başka çareleri kalmıyordu. İngiliz yetkililerini yumuşatmak için her çareye başvuruldu. Filistin hahambaşı İzak Herzog bizzat Yüksek Komiser Sir Alan Cunningham'a başvurmak için Kutsal Cumartesi gününü çiğnemeyi kabul etti. Eski bir İngiliz subayı olan oğlu Vivian, odadan koşarak uzun süre üniformasını taşıdığı adamlara yurttaşlarını ölümden kurtarmaları için yalvardı. Başkomutan Sir Gordon Macmillan ve Kudüs askeri valisi General Jones bir konferansa katılmak üzere Atina'daydılar. Onların yokluğunda sorumlu subay olan Suffolk Alayı komutanı Albay George W. Harper, Yahudilere en yakın İngilizlerden biriydi. Ama o gün bir çıkmazın içinde tutsak kalmıştı. Yahudi yöneticilerin inatçılıklarının yol açtığı bir fiyasko uğruna kendinde askerlerin hayatını tehlikeye atma hakkını görmüyor, öte yandan da araya girmeden bu adamlarla kadınların öldürülmelerine göz yumamıyordu. Sonunda küçük bir birlikle El Halil yolunu tuttu. Ama bir Arap barikatı onu Beytüllahim çıkışında durdurdu. Hava da karardığından subay girişimini ertesi güne bırakmaya karar verdi. Kuşatılanlar geceyi daracık sığınaklarında geçirmeye mahkumdular. Durumları her geçen saat biraz daha ciddileşiyordu. Yaralılar yerde sıralanmaktaydı. Aşağı yukarı bütün sağlık araç gereci kamyonlarda kalmıştı. Elde morfin yoktu. Yahuda Laş, can çekişen bir adamın bir genç kıza sarıldığını ve sanki vücudunun sıcaklığı hayatın kendisiymiş gibi okşadığını gördü. Adam öldüğünde Laş, kızın sadece şunları söylediğini işitti. Onun için bütün yapabileceğim bu kadardı. Dışarıda Arap denizi durmadan kabarmaktaydı. Karanlıktan yararlanarak evi çevreleyen kamyon kalıntılarına yaklaşıyordu. Gece yarısına doğru El Halil Şeyhi Hamid evi uçurmak üzere bir grup komando ile birlikte ilerledi. Görüldüler ve el bombalarıyla püskürtüldüler. Bu başarısızlık bir süre için Arap saldırılarını durdurdu. Kuşatılanlar bütün gece Arapların seslerini araç şeridinin ardından işittiler. Son saldırı için tan yerinin ağarmasını bekliyorlardı.